Ayrım 7.
İbiş'in rüyasının bütün çevreler tarafından çok beğenilmesi, Tarık Buğra'nın moralini epeyce düzelttirse de, eserin şifresinin anlaşılmadığını düşünmektedir. Bu yüzden yanlış anlaşılmayı göze alarak Hisar'a İbiş'in rüyası hakkında bir tahlil yazısı gönderir. Bir rüya tabiri, Nisan 1971. Yazarın kendi eseri için konuşması en azından sevimsiz bir şey cümlesiyle başladığı yazıda, her sanat eserinde çözümünü eleştirmeciden bekleyen küçük bir şifre bulunduğunu veya bulunması gerektiğini, İbiş'in rüyasındaki şifreyi ise kimsenin çözemediğini söyleyen Tarık Buğra, en önemli kahraman olan Hatice'yi anlayamayanların romanı beğenmiş olmalarını hayretle karşılamıştır. Tarık Buğra'ya göre şifre Hatice'dedir. Hatice, kadını, kadınlığın normal tutumlarına, davranışlarına ve kadın hayatının törelerine bağlayan en önemli şeyden, çocuk yapma yeteneğinden yoksundur. Normal kadın, çocuktan, analıktan ayrı düşünülemez. Hatice de, fizik ve entelektüel üstünlüklerine rağmen, kocasından ayrılmak zorunda kalmış veya bırakılmıştır. Hatice'nin büyük yarası ve doldurulamaz ruh boşluğu budur. Onun müziğe sarılışı, oyuna düşkünlüğü, tiyatroyu benimseyiverişi ve kendisine göre ahlaksız olmayan yalanları bir büyük boşluğa, boşu boşuna teselli arayışlarıdır. Kadınlığını çocuğa bel bağlamadan kabul ettirmek ve asıl dramatiği kabul etmek çabalarıdır. Ana olamayacağı için bir yandan kadınlık sınırlarını bir kız çocuğu sorumluluğu ve saflığı ile atlayıp geçer, bir yandan da gelecek zamanlardan korkar. Ana olmayan kadın için ihtiyarlık çetindir. Hatta alttan alta çirkinleşmektir. Seks de bitince her şeyin bitişidir. Hatice'nin güzelliğine, paraya, üne kavuşmuş ve aradığı aşkı bulmuş olmasına rağmen isyanı ve dramatik sonu analık olmayınca her şeyin hiçleşeceğini sezmesindendir. Romanı geliştiren ve gelişmeye destek olan, sonu önlenemez yapan budur. Hatice'nin ana olamayacağıdır. Tarık Buğra, yazısını, okuyucularını ve işlerini ciddiye alan dürüst, iyi niyetli eleştirmecilerin İbiş'in rüyasını bir de yazarın gözüyle okumalarını, püf noktasını veya şifresini onun kasıt ve niyetine göre düşünmelerini istediğini belirterek şöyle noktalamıştır. Bu istek bir bakıma benim dürüstlüğümle ilgilidir. Zira bu açıklama ile belki bir zaafımı, maskelenmiş bir başarısızlığımı ortaya koymuş oluyorum. Ne yapalım? Öyleyse çekmemiz gerek. Hak edilmemiş övgülerden çok daha iyidir bu. Tenkidin sefaleti. Tarık Buğra, önce Milliyet'teki sanat hareketleri sütununda tenkitçi olarak, sonra sürekli tenkitçilerle boğuşan bir hikaye, roman ve oyun yazarı olarak tenkit meselesiyle ömrünün sonuna kadar ilgilenmiştir. Sütunlarında bir tenkitçi olarak düşüncelerini hiç taviz vermeden yazarken, düşman kazanma sanatını öğrenen ve başı tenkitçilerle sürekli derde giren Tarık Buğra, Mehmet Kaplan'ın ilk hikayesini okuyup yüzüne şamar gibi vurduğu "Sen hikaye yazamazsın" sözüyle kamçılanmış, Siyah Kehribar hakkında çıkan ağır tenkitler yüzünden de 4 yıl kadar edebiyata küsmüş bir yazardır. Tenkidin son derece zor bir iş olduğunu, çünkü geniş bilgi, incelmiş bir zevk ve dürüstlük gerektirdiğini, daha da önemlisi korkaklığa tahammülü olmadığını düşünen Tarık Buğra, zayıfa karşı cesur, tutulana ve kuvvetliye karşı haksız veya başarısız olsalar da korkak davranan tenkitçileri sefillikle, sefilleşmekle suçlamıştır. Yanılan münekkitler bağışlanabilir ama gerçek değerleri görmezlikten gelerek susan, yani dürüst davranmayan münekkitlerin adları ibret levhalarına kazınmıştır. Güzele güzel, kötüye kötü diyemeyen münekkitler sorumluluklarının büyüklüğünü idrak edememişlerdir veya bu yükü taşıyacak karakter sağlamlığından mahrumdurlar. Dostadır veya kuvvetlidedir diye hataları, başarısızlıklara, düşmandadır, sevilmeyendedir veya zayıftadır diye de başarılara, haklara, yararlılara sırt çevirmek, göz yummak, sefalet değilse, sefilleşmek değilse, hangi dostun, hangi düşmana, hangi haklının, hangi gasıba sefil demek hakkı kalır? DKS 203. Münekkit tipleri. Bazı münekkitlerin belli hüküm cümleleri edindiklerini, sizin için kullandıkları bir cümleye, mesela Kolet için yazılmış eski bir yazıda rastlamanın pekala mümkün olduğunu, bu 13 hikaye bahar çiçeklerinden yapılmış bir demettir gibi parlak benzetmelerle yazılmış tenkit yazılarından ise özellikle şüphe etmek gerektiğini söyleyen Tarık Buğra, adları büyük birçok tenkitçinin ortak özelliklerini şöyle özetlemiştir. Münekkit için çok zaman en önemli, hatta tek önemli şey kendisidir, hesapları vardır. Dikkat edin, 2 kere 2'nin üstüne yürüyen münekkitler, ölçüleri bilmeyen, bilse de bilmezlikten gelen münekkitler görecek ve bir vasıta yapılmak istendiğini anlayacaksınız. DKS 274. Tarık Buğra bazı münekkitlerin ise sizi peşinen mahkum ettikleri için eserinizi okumaya veya seyretmeye lüzum bile görmeden saldırıya geçtiklerini, özellikle 1960'larda sağ iktidarların bıraktığı sınırsız boşluktan girip sanat ve edebiyat alanlarına Roma ordusu gibi yerleşen solun kendisinden saymadıklarına karşı böyle davrandığını anlattığı yazısında başından geçen ilgi çekici bir hadiseden söz eder. Yıl 1965, Macarların Kızıldiktay'a karşı trajik isyanının anlatıldığı Ayakta Durmak İstiyorum, Ankara'da devlet tiyatroları tarafından oynanmaktadır. O günlerin hızlı sosyalist gazetelerinden birinde bir yazar, yeni sahnede oynanan oyunun ırkçı, kafatasçı ve Turancı olduğunu ilan ve tam bir suçlama edasıyla Tarık Buğra'nın İdil, Ural, Kırım ve Kafkas Türklerinin bağımsızlıklarını ve özgürlüklerini savunduğunu iddia eder. Çok geçmeden eleştiri yazan kişinin o günlerde Tuzla Piyade Okulu'nda öğrenci ve üstelik izinsiz olduğu ortaya çıkmıştır. Tarık Buğra daha sonra söz konusu eleştirmenle çeşitli toplantılarda ve açık oturumlarda bir araya geldiklerini ve tiyatro konusu tartışılırken söze hep aynı cümlelerle başladığını söyler. Tiyatro seyircisi, yazarı, rejisörü, ışıkçısı, oyuncusu, eleştirmecisi ve öteki unsurlarıyla bir bütündür. Seviyesi de bu bütünün ortalamasından başka bir şey olamaz. Bir yerdeki görmediği oyun için iddialarla dolu eleştiri yazabilen eleştirmeciler çıkabiliyor. Orada sağlam bir tiyatro elbette beklenemez. Siz şimdi olmaz öyle eleştirmeci diyeceksiniz. Var, ben biliyorum, tanıtayım, kendisi işte burada. Takdim ederim. DKS 401. Tarık Buğra bu eleştirmenin bir hanım vasıtasıyla kendisinden özür dilediğini ve aynı piyesin başarıyla oynanmaya devam ettiğine dair bir haber yazmak zorunda kaldığını anlatıyor. Fethi Naci'ye gelince, Küçük Ağa'yı en beğendiği 20 roman arasında göstermekle beraber, Firavun İmanı ile Gençliğim Eyvahı kıyasıya eleştiren Fethi Naci, Tarık Buğra'nın beğendiği ve saygı duyduğu tenkitçilerden biridir. Romandan iyi anladığını, zengin bir birikime sahip olduğunu, ancak yalnızlığı göze alamadığını söyler. Çünkü politik tercihleri vardır ve onlarla sınırlıdır. Övülecek bir samimiyetle benimsemiştir onları. Eseriniz o tarafına aykırı geldi mi, keçileri kaçırıverir, koyuverir dizginleri, haksızlaşmaktan korkmaz. Ben onun bu tür halleri için hep Fethi Naci'ye has yanılgılar der geçerim. Başkasının yanılgısı beni niçin ilgilendirsin, onun meselesidir bu. TE32. Fethi Naci, Kültür Bakanlığı tarafından 1981'de verilen ödül üzerine yazdığı bir yazıda da Tarık Buğra'nın ödülü hak etmiş bir yazar olduğunu, ancak Atatürk'ün doğumunun 100. yılında bir bakanlığın İslami dünya görüşüne sahip bir yazara ödül vermesini doğru bulmadığını yazmıştır. Bu hükmün de Fethi Naci'ye has yanılgılardan biri olduğunu söyleyen Tarık Buğra, Müslüman bir toplumdan ve Müslüman insanlardan söz etmekle İslami dünya görüşüne sahip olmanın başka başka şeyler olduğunu ifade ettikten sonra, bana bu görüşün yoruluşunu gerçek bir iltifat sayarım. Keşke tam bir İslami görüşüm olsaydı. O zaman eserlerim daha sağlam ve övüldüklerinden daha değerli bir yapı kazanırlardı, diyecektir. PD 232. Edebiyat ve din. Tarık Buğra şüphesiz asıl manasında dindar bir insan değildir. Ancak özellikle çocukluğunda ailesinden aldığı sağlam dini terbiye sayesinde yetiştiği tek parti devrinin toplum hayatından, hatta fert vicdanından dini söküp atmaya yönelik faaliyetlerine ve yaşadığı hayatın din açısından bütün olumsuzluklarına rağmen toplumun inanç temellerine sonuna kadar bağlı ve saygılı kalmış, üstelik dikkat ve tecessüsünü tek parti muhalifleri üzerinde teksif ederek Küçük Ağa'dan Osmancı'ya uzanan bir dizi romanla resmi ideolojinin ideallerine açıkça ters düşmüştür. Toplumun zaruri bir realitesi olan dini yok sayan bir yazarın o topluma derinliğine nüfuz etmesinin mümkün olmadığını düşünen Tarık Buğra'ya göre, büyük yazarlardan hiçbiri dine karşı kayıtsız kalamamıştır. İman buhranları, arayışlar, buluşlar, kaybedişler, ünlü roman veya piyeslerin ana temlerinden birisidir. Ve bu temden unutulmaz trajediler doğmuştur. Nitekim Hristiyanlık olmasaydı Dostoyevski de olmazdı. Andrzej ve Sartre gibi dinsiz yazarları bile Tarık Buğra'ya göre Hristiyanlığın büsbütün dışında düşünmek mümkün değildir. İkisinin eserlerinde buram buram Hristiyanlık tüter. İman gibi inkarın meyveleri de aynı rahmette beslenir, aynı güneşte olgunlaşırlar. Fark tatlarındadır. Ve Batı kültürünü daha genel bir söyleyişle de büyük kültürleri dinden ayrı veya dinin dışında düşünemezsiniz. DKS 153. Tarık Buğra, inkarın aslında imandan ve her çeşit kabulden daha güç olduğunu, tepeden tırnağa dinsiz olan ancak Hristiyanlığı ve tarihini belki Papa'dan bile daha iyi bilen Voltaire'in inkar noktasına uzun ve ateş dolu yıllar yaşadıktan sonra ulaştığını, yani buhransız, didinmesiz, sancısız bir inkarın düşünülemeyeceğini ifade ettikten sonra, yalnız bizde buhransız, didinmesiz, tersiz inkarlar ve yermeler, kötülemeler görülebildiğini söyler. İnanmış edebiyatçıların da genellikle çilesiz, buhransız, didinmesiz, kavgasız kimseler olduklarına işaret eden Tarık Buğra, bu görüşlerini anlattığı Edebiyat ve Din, Ek 6 başlıklı yazısını şu önemli tespitle noktalamıştır. Din kültürü, edebiyat için çok önemli, pek çok önemlidir. Türk edebiyatının bugünkü noksanı da işte budur. Romancılarımızın neden güdük, tiyatro yazarlarımızın, çoğu şairlerimizin neden silik ve taklide mahkum olduğunu merak edenler, meseleye bir de bu gözle baksınlar. DKS 152 VD Ek 6 Edebiyat ve Din. Büyük yazarların hiçbirisi dine karşı kalmamış veya kalamamışlardır. Dünya edebiyatında İncil'den, Tevrat'tan, rahipten, rahibeden, papazdan, keşişten geçilmez. İman buhranları, arayışlar, buluşlar ve kaybedişler ünlü roman veya piyeslerin ana temlerinden birisidir. Bu temden unutulmaz trajediler doğdu. İlle de örnek isteyenlere hatırlatalım. Hristiyanlık olmasaydı Dostoyevski diye birisi de olmayacaktı. Bu kader Andrejit veya Sartre için de böyledir. Onları ve daha birçoklarını da Hristiyanlık doğurdu. İman gibi inkarın meyveleri de aynı rahmetle beslenir, aynı güneşte olgunlaşırlar. Fark tatlarındadır. Ve Batı kültürünü daha genel bir söyleyişle de büyük kültürleri bütün ürünlerinden, dinden, ayrı veya dinin dışında düşünemezsiniz. Andrejit ki tam bir dinsizdi, Sartre da öyle. Ama ne ötekini ne berikini ne de daha birçok benzerlerini dini plandan ayırabilirsiniz. Jitte İncil'e binbir atıf vardır. İnkar bir bakıma dünyanın en kolay işidir. Her dileyen her istediği şeyi ama her şeyi inkar edebilir. Bunun için bir tek kelime yetmektedir. Aslında ise yani insanda bir parçacık haysiyet, kendisine karşı 40 paralık saygı varsa, inkar imandan ve her çeşit kabulden her konuda çok daha güçtür. Voltaire tepeden tırnağa dinsizdi ama Hristiyanlığı ve Hristiyanlık tarihini bir papa kadar biliyordu. Bu kanaatine varmak için de upuzun ve ateş dolu yıllar yaşadı. O grafiği tersine çizenler için de durum aynıdır. Halis imana giden yol da o kadar çetindir. Ürünlerinin değeri de ancak bunun sayesindedir. Bizim o eşsiz Yunus Emre'miz işte bu ateşten gömleği yıllarca sırtında taşımıştı. Manzara bütün dünyada bugün de böyledir. Yalnız bizde değil. Yalnız bizdedir ki buhransız, didinmesiz, tersiz inkarlar ve yermeler, kötülemeler görülebiliyor. Sağlam ve ciddi bir edebiyatın görülemeyişine bir başka sebep aramayınız. Sebep işte odur, o kolaycılıktır, inkarı bir üstünlük, bir akılcılık, bir ilimcilik sayan ve bir tek kelimede mümkün gören beyinsizliktir, bu zübbeliktir. Bugün Türk edebiyatında madalyanın öbür yüzü de maalesef bundan farklı bir mahiyet taşımıyor. İnanışı ve inancı tutan edebiyatçılarımız da çilesiz, buhransız, didinmesiz, kavgasız kimseler. Öteki nasıl dinle ilgili insanlarını ve olaylarını bozuk içgüdülere uyarak, peşin hükümlere ve politik itilmelere kapılarak kapkara göstermeye kalkışıyorsa, bu berikiler de işlerini meselenin mahiyetine varmak çabasından korkar gibi veya buna yetenekleri yokmuş gibi sadece sağduyularıyla ve genel eğilimlerle başarmayı umuyorlar. O zaman da sonuç ötekilerde neyse Birikilerde de aynı oluyor. Yani hakiki edebiyat olmuyor. Burada edebiyatın öneminden söz etmeye lüzum yok. Edebiyatsız kültür ve medeniyet mümkün değildir. Bunu artık herkes biliyor. Edebiyatın dışında bir Fransız, bir İngiliz, bir Alman veya Osmanlı medeniyetine inanmak, gül vermeyen bir gül fidanını mümkün görmekle aynı şeydir. Bunu da herkes biliyor. Fakat bir nokta var ki onu mutlaka söylemeli, mutlaka kavramalıyız. Din kültürü edebiyat için çok önemli, pek çok önemlidir. Türk edebiyatının bugünkü noksanı da işte budur. Romancılarımızın neden güdük, tiyatro yazarlarımızın, çoğu şairlerimizin neden silik ve taklide mahkum olduğunu merak edenler meseleye bir de bu gözle baksınlar. Tercüman İnci 1970. Romanlar, romanlar. Gençliğim eyvah, Türkiye'nin romanıdır. Politikaya bulaştığımız ölçülerde hepimiz varız onda. Aynaya niçin kızıyorlar? PD 214. Kasabadan bakmak. Tarık Buğra'nın Firavun imanında küçük ağanın seviyesine ulaştığı söylenemez. Ancak roman olmadığını iddia etmek için peşin hükümlü olmak gerekir. Görmezlikten gelinemeyen ve başarısı inkar edilemeyen küçük ağa için yazılan övgüler, Tarık Buğra'dan Firavun imanı ve özellikle gençliğim eyvah şiddetle eleştirilerek adeta geri alınmak istenmiştir. Ancak İbiş'in Rüyası 1970 ile peş peşe çıkan dönemeçte 1980 ve Yağmur Beklerken 1981, Tarık Buğra'nın küçük aile kazandığı başarının asla tesadüf olmadığını gösteren edebiyatımızda eşine az rastlanır güzellikte romanlardır. Çok partili hayata geçiş sancılarının fon olarak kullanıldığı dönemeçte aslında bir aşk romanıdır. Dönemeçte romanının en önemli kahramanlarından Doktor Şerif, İstanbul'da fakir bir öğrencilik hayatı yaşamış ve Bayezid kahvelerinde özellikle küllükte çokça vakit geçirmiştir. D90. Yani Tarık Buğra'nın hayatından önemli çizgiler taşır. Yazar, çok partili hayata geçiş sancılarının bir kasabadan görünüşünü de babasıyla Akşehir'de Nasrettin Hoca gazetesine çıkarırken gözlemiş olmalıdır. İnsan ruhunun girift dehlizlerine girip yolunu kaybetmeden gezinmesini bilen ve roman kurgusunda gerçek bir usta olan Tarık Buğra, Yağmur Beklerken adlı romanında da serbest fırka hadisesine bir kasabanın penceresinden bakar. Bir şehir romanı olan Dünyanın En Pis Sokağı'nın 1979 kahramanları bile kasaba menşeli iki aydındır. Kasaba Tarık Buğra'ya göre biyopsi için en elverişli ve gerekli hücredir. Kasaba insanı toplumun karakterini, kültürünü en iyi şekilde belirler. Ve kasaba insanı toplumsal değişmelerden en çok etkilenen insandır. Romanda önemli saydığım husus, toplumsal olayların insanlarda sebep oldukları değişmeleri ve tepkileri belirlemektir. PD 251. Yağmur Beklerken de demokrasi tarihimiz açısından son derece önemli ve anlamlı bir hadise olan serbest fırka tecrübesinin bir kasabada meydana getirdiği değişiklikleri, çelişkileri ve tepkileri ele alan Tarık Buğra, aslında küçük aile başladığı sorgulamayı bu romanda da sürdürmektedir. Tipleri canlandırmada ve eski kasaba hayatını yansıtmadaki başarısı ise çok az yazarın ulaşabildiği bir seviyeyi gösterir. Dönemeç'te de Doktor Şerif, Handan, Fakir Halit, Yağmur Beklerken de Kenan Bey, Avukat Rahmi, Rıza Bey ve daha birçok figür bu romanları okuyanların hafızalarından uzun zaman silinmeyecek tiplerdir. Gençliğim eyvah! Tarık Buğra'nın Siyah Kehribar'dan sonra en fazla eleştirilen romanı 1977 yılında tercümanda tefrika edilen ve 1979'da kitap olarak basılan Gençliğim Eyvah'tır. Buğra, bir nesli mahveden ve Türkiye'yi 12 Eylül darbesine götüren hadiselere çok farklı bir açıdan yaklaştığı bu romanıyla, beğenilmediği ölçüde övüldüğünü, hatta en önemli romanının Gençliğim Eyvah olduğunu söyler. Gençliğim Eyvah, Türkiye'nin romanıdır. Politikaya bulaştığımız ölçülerle hepimiz varız onda. Aynaya niçin kızıyorlar? PD 214. Gençliğim Eyvah'ın kesinlikle ideolojik bir roman değil, bir anarşi lanetlemesi olduğunu söyleyen Tarık Buğra, belli bir grubu, belli bir kuruluşu, belli bir yetkili ve sorumluyu hedef seçmediğini, ihtiyarın alışılmamış, belki de örneği görülmemiş bir mozaik tip olduğunu belirterek, İhtiyar 100-150 yıl zarfında Türkiye'nin gidişatına etkili olmuş bütün yanılgıların, kasıtların ve idraksizliklerin sembolüdür, diyor. Fethi Naci, Tarık Buğra'ya göre daha yazmaya başlarken ideolojik damgasını basmıştır. Gerisi kolay. Yüklen yüklenebileceğin kadar. O zaman bırakırsınız Güliz'i, bırakırsınız delikanlıyı ve o trajik aşkı, atarsınız çöp sepetine üslubu, Türkçeyi, kurguyu ve gerçeği, verdikleri sonradan anlaşılan sezişlerin bulduğu olayları, yani romanı olur biter. O zaman kocaman kocaman hatalar bulabilirsiniz. Mesela yazarın daha Jean-Jacques Rousseau adını doğru dürüst yazamadığını, bir Cahit Sıtkı mısrağını yanlış bildiğini keşfedebilirsiniz. Ve yazınız gene de bir roman eleştirisi, Gençliğim Eyvah'ın eleştirisi olur. Nitekim olmuştur da. Fethi Naci, Tarık Buğra'nın Jean-Jacques Rousseau adını yanlış yazdığını söylediği yazıda, aynı adı kendisi de yanlış Rousseau şeklinde yazmıştır. Bakınız, Türkiye'de Roman ve Toplumsal Değişme, Gerçek Yayın Evi, İstanbul 1981, sayfa 447. Bir aydın eleştirisi. Şüphesiz Gençliğim Eyvah, Fethi Naci'nin acımasız saldırısını hak edecek kadar kötü bir roman değil, fakat Tarık Buğra'nın en önemli romanı da değildir.